Ayrım 20, Diptekiler, Peter Benchley, sayfa 304. Sanders'la dönüp çifteyi doğrulttu. Hey! Ama sözünü bitiremedi. Adam üzerine atladı. Sanders tetiği çekti. Hiçbir şey olmadı. Tüfeğin horozu ateşe hazır duruma getirilmemişti. Sanders doğruldu, geriye doğru çekilmek istedi ve suya düştü. Düşerken horoz kalktı, parmağı tetiğe dokundu, çifte havaya patladı. Adam Gale'a döndü, çömelmişti, bıçağı önünde sallıyordu. Genizden gelen boğuk bir sesle bir şeyler mırıldanıyor ve sürekli yaklaşıyordu. Ayın ışığı yüzüne vuruyordu, Gale onun gözlerini görüyordu. Vahşi, ateşli gözlerdi bunlar. Ağzının kenarından salya akıyordu. Genç kadın onunla konuşmak, ona yalvarmak istedi. Ama adamın nerede olduğunu, ne yaptığını bildiğinden bile emin değildi. Adam yine bir feryat kopardı. Gale küpeşteye doğru geriledi, suya baktı. Suya atlayıp atlamamayı düşündü. Hayır, adam anında üzerine atılırdı. Küpeşteye dayanarak ilerledi. Adam üzerine atıldığında karanlıktan yararlanarak onu şaşırtmayı umuyordu. Adam bağırdı, bıçağı yarım daire biçiminde sallayarak atıldı. Gale eğildi, kendini sola attı. Kulağına kırılan cam sesleri geldi. Adamın Gale'a doğru sıçrarken açtığı bıçaklı kolu gemi bölmesinin camına gelmişti. Gale dümenin yanına çömeldi. Adam döndü, anlaşılmaz küfürler fısıldıyor, gölgelerin içinde Gale'ı arıyordu. Sonunda onu gördü, bıçağını yine havaya kaldırdı. Ama arkasından gelen bir gürültüyle durdu, yarı döndü. Gale teknenin kıç tarafına sıçramak istedi, bir adım attı, sonra kaçmanın gereksiz olduğunu gördü. Ağır, tok bir ses duydu. Adamın gözlerinin karası kayboldu. Şimdi yalnızca akları görünüyordu ve de güverteye düştü. Şimdi adamın durduğu yerde Sanders vardı. Sağ elinde bir İngiliz anahtarı tutuyordu. Adamı İngiliz anahtarının düz yanıyla vurmuştu. Aletin üzeri kanla kaplıydı. Sanders sordu, "Bir şeyin yok ya?"
"İyiyim."
Gale onun sol kolunu sanki koynuna bağlanmış gibi göğsüne doğru tuttuğunu gördü. "Yaralandın mı?" Sanders koluna dokundu. "Bilmiyorum ama pek kötü durumda sayılmam." Treese'in geldiğini duydular. Adamın güvertede yatış durumuna bakarak "Bir şey yapmaya mı kalkıştı?" diye sordu.
"Evet, yeteri kadar süratli davranamadım."
"Eh, bir şeyler başarmışa benziyorsun." Treese eğildi, elini adamın nabzına götürdü. "Buz gibi olmuş."
"Ölmüş mü?"
"Hem de nasıl." Treese aşağıya indi. Sanders'ın elinde İngiliz anahtarı hala duruyordu. Bir alete, bir de yerde yatan adama baktı. Biraz önce o adam yaşıyordu, şimdi bir ceset olmuştu. Kolun bir hareketi bir hayatı söndürmeye yetmişti. Öldürmek böylesine kolay olmamalıydı. Sanders, Treese'in "Çifte nerede?" diye sorduğunu duydu. Başını kaldırıp baktı, Treese'in el feneriyle suyun yüzünü araştırdığını gördü. Diğer tekneyi arıyordu.
"Suda," dedi Sanders, "özür dilerim."
"Demek pek beklenmedik bir anda saldırdı herif, öldürücü olabilirdi."
"Onu vurmayı denedim ama çifte kurulmamıştı."
"Şansın varmış." Treese ona feneri uzattı, suya atladı, diğer tekneye yüzdü, çıktı. Bir kangal ip buldu, teknenin burnundaki halkaya bağladı, sonra yine suya atladı, ipi öteki ucundan tutarak tekneyi çekip Corsair'in yanına getirdi. Ölüyü küpeşteye yatırdı, ipi boynuna bağladı.
"Gale, ne yapıyorsun?" diye sordu.
Treese ona baktı ama bir şey söylemedi. Bir bıçak buldu, cesedin karnını yardı. Güverteye adamın bağırsaklarının dökülmesine meydan vermeden onu denize itti.
"Gale, yine ne yapıyorsun?" diye sordu.
"Onu köpek balıklarına yem yapıyorum."
"Ama neden?"
"Bir uyarı bu. Kloş bu hayvanları birer kamikaze, birer vahşi haline getirecek şeylerle besliyor. Çılgına dönüyorlar, birer manyak oluyorlar. Ölümsüzleştiklerini sanıyorlar. Şimdi Kloş'un adamları teknenin ucunda adamın iskeletini görünce şöyle bir durup düşünecekler. Kloş'un büyüsünün bir işe yaramadığını anlayacaklar." Diğer teknenin silüetini görebiliyorlardı. Cesedin başı suyun üstüne çıktı, sonra yine battı. Gale başını öteki yana çevirdi.
"Tanrım!"
"Ona acımana gerek yok," dedi Treese. "Zaten bir şey hissetmez." Corsair'in rüzgar altı tarafına güm diye bir şey değdi, sonra yeniden.
Sanders ne oluyor diye atıldı. Kloş'un diğer dalgıçlarının saldırıya geçtiğini düşünüyordu. Denize baktı, suların beyaz beyaz köpüklenmiş olduğunu gördü. Tris feneri suya tuttu, aynı anda da ışığı kapadı. Neredeyse tekneyi yiyecekler dedi. Ön tarafa gitti. Sanders ağzına doğru safranın yükseldiğini hissetti, yutkundu. Işığın yandığı birkaç saniye içinde beynine ömrünce silemeyeceği bir sahne kazılmıştı. Corsair'e çarpan şey bir insan vücuduydu. Treese'in biraz önce Cloche'un teknesine bağlayıp bıraktığı ceset değil, daha önce Sanders'a saldırıp onu zıpkınlamaya çalışan, cesedi tekneye çarptıran şey de bir köpek balığının yassı geniş kafasıydı. Köpek balığının başı şimdiye kadar görmediği büyüklükteydi. Açık ağzından sivri keskin dişleri görünüyordu. Gözleri zalim, hain bir bakışla doluydu. Sanders ona bakarken hayvanın başı iki yana sallandı ve cesetten en aşağı 60 santimlik ay biçiminde bir et parçası koptu. Şimdi karanlıktaydılar ama Sanders beyaz köpüğü, kuyruğun suya vuruşunu, ete, kemiklere işleyen dişlerin gıcırtısını hala duyuyordu. ''Gale nedir?'' diye sordu. Sanders kusmamaya çalışarak başını salladı. Gale giderek uzaklaşan diğer tekneye baktı. ''Hava ne kadar sakin?'' dedi. Dümende duran Tris, ''Evet'' dedi. ''Ölümün havası böyledir.'' Motoru çalıştırdı. St. David adasına dönüş fazla zaman almadı. Çünkü gece sakin ve mehtabın ışıklarıyla aydınlıktı. Onlar hala denizdeyken kıyıdan esen rüzgar taksi klaksonlarının keskin ötüşlerini tekneye kadar getirdi. 11. Bölüm. Tris tekneyi iskeleye bağladıktan sonra motoru susturdu. Rüzgarın alçak perdeden mırıltısı üzerinden birkaç taksinin klaksonunun sesi uzaktan uzağa duyuluyordu. Taksiler adanın dört bir yanına yayılmışlardı galiba. Klaksonlar düzensiz, uyumsuz çalışıyordu. Tris kaşlarını çattı. ''Şimdi niyeti nedir bunun?'' ''Kimin?'' dedi Sanders. ''Cloche'un mu? Bu taksilerin mi?''
''Evet, St. David'de taksi yoktur. Yine büyü yapmaya kalktı.''
Sanders bel kemiğinden yukarı bir titremenin geldiğini hissetti.
''Bu kadarla yetinecek sanmıştım. Bu gece rahat ederiz diye düşünmüştüm.'' ''Anlamıyorum. Bizi gece ziyaret etse bile eline ne geçecek ki?'' Ampulleri sakladığımız mağarayı bilmez. Bizi konuşturabileceğini düşünecek kadar aptal da değildir.
O halde neden?
Bilmiyorum. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bundan eminim. Adalıları korkutuyor. Evlerinden çıkmamalarını söylüyor. Hepsi de kara büyü. Ama haklısın, bu gece bize bir ziyarette bulunacak.
Tris köpeğe parmaklarını şaklatıp yolu işaret etti.
''Evet, düşündüğü her neyse göreceğiz. Kevin'in bir iki topunu alır, onlara krallara layık bir karşılama töreni hazırlarım. Çifteyi kaybetmemiz kötü oldu.''
Tris'in sesinde sitem yoktu. Bu yüzden Sanders sadece ''Evet, yazık oldu.'' dedi. Tris köpeğin peşinden patikada ilerlemeye başladı. Peşinden de David'le Gale, ''Hangi silah olursa olsun, iyi kullanılırsa yararlı olur.'' dedi Tris bir ara. ''Usta akıllı bir insan her çeşit aracı bir silah haline getirebilir. Hiç bıçakla adam öldürdün mü?''
''Ben mi?'' dedi Sanders. ''Hayır.
Bunun doğru yolları, yanlış yolları vardır. Bıçakların çoğunlukla üç özelliği vardır. Keskin yanları, kör yanları, sivri yanları. Bıçağı yapmak istediğin işe göre kullanırsın.''
En arkadan gelen Gale, iki erkek arasında geçen konuşmayı kesmek, konuyu değiştirmek istiyordu. Bütün bunlar gerçek dışı, acımasız, korkutucu şeylerdi. Artık konuşan bildikleri Tris değil gibiydi. Karşılarında yeni bir Tris vardı, bir katil. Ama belki de yeni Tris değildi bu. Belki zamanında kendi kurallarını koyan, kurallar öldürmeyi emrettiğinde öldüren çocuk konuşuyordu. Gale'ı asıl ürküten şey Tris'in hitap ettiği kişi kocasıydı. Sanders'ın ''Evet ama yine de'' dediğini duydu.
''Yeteri kadar derine sokmazsan'' dedi Tris, ''omuriliği parçalarsın, pelteye çevirirsin.''
''Susun!'' Gale öylesine bağırmıştı ki sesinden kendisi de ürktü.
''Sus be kızım, ölüleri uyandıracaksın.''
Sanders'ın denize yuvarlanırken kesilen kolu artık kanamıyordu. Tris ona içi kahverengi bir sıvıyla dolu küçük bir şişe verdi.
''Al kolunu yıka, sonra da yaranın üzerine bundan sür.''
''Nedir bu?''
''Bu ilacı büyük annem yapardı. Ama kaygılanma, çok yararlı bir şeydir.''
Şimdi mahzen kapağının bulunduğu oturma odasındaydılar. Therese mahzene inince Gale korkuyorum dedi.
Haklısın, bunun için seni suçlayacak değilim.
Kendim için değil, senin için korkuyorum. Therese bunun bir savaş olduğunu düşünüyor.
Yok canım, laf gelişi öyle konuştu.
Konuşmak? 3 insan öldürdük.
Başka çaremiz yoktu. Sanders koluna ilacı sürmüştü. Bizi öldürmeye kalkıştılar.
Gale oturma odasındaki mahzen kapağının kapandığını duydu.
Aşırı gittik diye fısıldadı. Daha fazlasına dayanamayacağım.
Therese mutfağa geldi. Bir dolaptan heykel yapma çamuruna benzeyen bir şey, yarıdan kesilmiş bir şampanya şişesi, üzeri plastik kaplı tel, küçük dikdörtgen biçiminde bir mıknatıs, yumurtanın kaynama süresini ölçen bir alet, bir de küçük bir karton kutu çıkardı. Bunları masanın üzerine koydu, kendisine bir içki hazırladı.
Atelye gibi dedi Sanders.
Ne?
Therese masaya oturdu.
Atelye sınıfı, hani okulda vardır ya, oymacılık, uçak gibi şeyler yaptırırlar.
Evet, Therese gülümsedi, ama okuldan eve bunlarla dönseydin annen korkudan aklını kaçırırdı.
Therese çamura benzeyen şeyden bir miktar aldı, şampanya şişesine doldurdu.
Bu maddeyi hiç kullandın mı?
Gale, nedir o diye sordu.
Buna C4 denir, plastik patlayıcı.
Ne için kullanıyorsun?
Normal olarak kurtarma işlerinde, limanları, kalıntıları temizlemekte, sütunları yıkmakta, gemiler geçebilsin diye kayalıklarda delik açmakta. Ama bu kez elimdeki bütün malzemeyi kullanıp bitireceğim.
Gale, Tanrı'ya şükürler olsun dedi.
Nasıl yapacaksın diye atıldı Sanders, bununla mı? Hayır, onunla değil.
Therese şişeyi yarıya kadar doldurmuştu. Karton kutuyu açtı. Dikkatle bir patlayıcı başlık aldı. Sonra teli bu başlığa bağlamaya koyuldu.
Bu C4'ü bir başka patlayıcıya uygularsan Bermuda'ya bir Grand Canyon kazandırabilirsin. Bu şampanya şişeleri özel hazırlanmıştır. İçlerinde bir topak kısım vardır. Buna C4'ü sararsın. Ateşlediğin zaman şişenin içindeki yumru onu istediğin yöne götürür.
Therese şişeyi yana koydu.
Eğer bunu bir top güllesinin yanına bu biçimde koyarsan bum diye patlatır.
Peki sen canını nasıl kurtaracaksın?
Therese yumurtanın pişme süresini ayarlayan sayacı gösterdi.
Bununla suya dalacağım, bombanın telini sayaca bağlayacağım, zamanı ayarlayacağım, örneğin 5 dakikaya. Bu da bana suyun üstüne çıkıp kurtulma zamanını verir. Patladığında uzakta olmak gerek.
Gale, bunu ne zaman patlatacaksın diye sordu.
Yarın sabah denizin dibinde son bir araştırma yaptıktan sonra. Sonra buraya dönüp topladığımız ampulleri kıracağız.
Therese işini bitirmişti, ayağa kalktı.
Kevin'a bir uğrayıp ondan silah alacağım. Charlotte'u burada bırakıyorum. Eve yaklaşan olursa size haber verir.
Köpek 2 kez havlayıp pencerenin pervazına atladı.
Therese pencereden baktı. Bir şey yok.
Köpeğin başını okşadı. Sinirli oldu. Sonra bir şey duydu. Başını dikleştirip dinledi.
Orospu çocuğu.
Sanders ne oldu diye sordu.
Aşağıda bir tekne var.
Therese bir çekmeceyi açıp içindeki bıçakları araştırdı. Uzun ince ağızlı bir bıçak aldı. Bunu Sanders'a verdi.
Söylediklerimi hatırla dedi. Bununla bir timsahı bile yüzebilirsin.
Duvardaki raftan bir satır aldı, Gale'a uzattı. Gale almak istemedi.
''Bununla ne yapacağım ben?'' dedi.
''Yanında bulunsun.''
Therese satırı onun eline sıkıştırdı.
''Kendini küçümseme. Neler yapabileceğini kanıtladın.''
''Ne yapmamı istiyorsun?''
''Gelin.''
Therese kendisi için bir servis bıçağı seçmişti. Bıçak sayısız bilemelerle yarım ay biçimini almıştı. Sonra gidip pencereyi kapadı.
''Evde kal sen Charlotte. Zamansız yaygara koparmanı istemiyorum.''
Mutfak kapısına giderken Therese bir de su geçirmez el feneri aldı. Boş avluya çıktılar. Ayın ışıkları kayalıklardaki otları aydınlatıyordu. Therese David'le Gale'a eğilmelerini işaret etti. İskeleye giden yolda 2 büklüm yürüdüler. Aşağı bakınca mağaranın ağzında bir teknenin durduğunu gördüler.
Gale, kloş mu diye fısıldadı.
Olabilir ama mağarayı nasıl keşfetti anlamıyorum. Sen burada kal, biz bir bakalım. Belki de yalnızca araştırma yapıyorlardır.
Therese feneri dalgıç elbisesinin pantolonunun beline soktu. Sanders'a peşinden gelmesi için işaret etti. Yoldan aşağı gittiler. Yüksek otlar, çalılar yolu zifiri karanlığa boğuyordu. Sanders 2 kez tökezledi.
Therese'in "Şşş!" diye onu uyardığını duydu.
sonuç çalıların tepelerine bakarak Tris'i izleyebileceğini anladı. Tris geçerken çalılara değiyor, çalıların üst kısımları sallanıyordu. Yolun sonuna geldiklerinde Tris durup Sanders'ı bekledi. Artık aşağıdaki teknenin hareketlerini açıkça görebiliyorlardı. Tris işitebilsin diye dudaklarını Sanders'ın kulağına götürdü.
''Sen burada kal, ben gidip neler döndüğüne bir bakacağım.''
Sanders'ın elindeki bıçağa dokundu.
''Rahatsın değil mi?''
Sanders başıyla onayladı bunu. Tris yolun sonuna yürüdü, iskeleye çalıların arasındaki dar yolu bir kedi sinsiliğiyle geçti. Sanders bıçağı kavramış bir dizinin üzerine çökmüş duruyordu. İçi korkuyla doluydu. Ama Tris'e duyduğu güvenle buna önem vermiyordu. Sanki ağabeyiyle keşfe çıkmış bir küçük çocuk gibiydi, heyecanlıydı. Tris'in her şeyi yoluna koyacağına güveniyordu. Bu yüzden de boğazına kalın, adaleli bir kol sarılınca iki kat şaşırdı. Bir el başını öne iterek soluk alıp verişini kesti. Büyük bir ağırlığın etkisiyle yere düştü. Bağırmak istedi ama boğazındaki kol baskısını arttırarak haykırışını gurultuya çevirdi. Bıçak hala elindeydi. Tris'in gösterdiği gibi ucunu havaya tutuyordu. Bunu kendisini tutanın etine sapladı. Ama bir diz bileğini toprağa sımsıkı yapıştırdı. Sol kolu da üzerindeki gövdenin etkisiyle yanına yapışmıştı. Çaresizdi Sanders. Sonra ağırlık üstüne düştüğü gibi yine birdenbire kalktı. Sanders serbestti şimdi, derin bir soluk aldı. Tris'in sesinin fısıldadığını duydu. Bu ses şimdiye kadar duymadığı acı bir nefretle, tiksintiyle doluydu.
Kevin!
Sanders bir dirseğinin üzerinde doğrulup baktı. Kevin sırt üstü yatıyordu. Onun göğsüne dizini dayamış olan Tris, adamın başını saçlarından tutup geriye çekmiş, bıçağını gırtlağına dayamıştı. Kevin'in bacakları havada çırpındı, sonra düştü.
''Ona sen söyledin.'' diye fısıldadı Tris. ''Neden?''
Kevin karşılık vermedi.
''Neden? Para için mi?''
Artık Tris'in sesinde öfke yoktu. Aldatılmanın verdiği üzüntüyle doluydu.
''Para için mi?''
Kevin hala susuyordu. Suda yansıyan mehtabın ışıklarında Sanders onların gözlerini görebiliyordu. Kevin'in bakışları anlamsız, donuk, Tris'inkilerse öfke, inanmazlık doluydu.
''Ah seni zavallı, zavallı serseri!'' dedi Tris.
Son sözcük bittiğinde bıçağının ucunu Kevin'in gırtlağına soktu. Bıçağı boydan boya bastırarak çekti. Kapkara bir kan çizgisi belirdi boyunda. Hırıltılı bir ses çıktı. Tris başını önüne eğdi, gözlerini kapadı. Mağaradan yükselen fener ışığı onlara doğru yöneldi. Sanders Cloche'un seslendiğini duydu.
''Kevin!''
Sanders'a fısıldadı. ''Tris!''
Tris karşılık vermedi. Tris!
Işık yaklaştı. Sanders ışığın çok geçmeden Tris'in sırtını aydınlatacağını biliyordu. Dizlerinin üzerinde doğruldu. Tris'in üzerine atılarak ona omuz vurdu, yere yuvarlandılar. Işık üzerlerinden geçti, geri sulara döndü.
Kevin! Diye Cloche yeniden seslendi. Aptal herif!
Yerde Sanders'la birlikte yatan Tris yavaş yavaş kendini toparladı.
''Tamam'' dedi, ''hiç olmazsa artık her şeyi biliyoruz.''
Karnının üzerinde yolun sonuna kadar süründü. Sanders'a döndü. ''Bence suda iki ya da üç dalgıç var, teknede de birkaç kişi. Dalgıçlar tekneye çıkıncaya kadar bekleyeceğiz. Sonra Corsair'e ulaşmaya, tüpleri takıp dalmaya çalışacağız.''
''Ama tüplerde zehirli hava var.''
''Hiç de değil. Ben o gece ancak iki tüp doldurdum. Diğerleri zaten doluydu. Teknede dört tane dolu tüp olmalı.''
''Ne yapacağız?''
''Kaç kişi olduklarını, nasıl çalıştıklarını anlayacağız. Eğer mağarada ikişer ikişer çalışıyorlarsa, el fenerleriyle onları saf dışı bırakma şansımız olur. Dalgıçlar genellikle silahlı olmazlar. Üstelik elleri de ampullerle dolu olacak.''
''Peki onları neden saf dışı bırakacağız?''
''Ampulleri çıkarmalarına meydan vermeyeceğiz. Cloche'un ampulleri almasına izin verecek kadar aptal değilim ben. Canım pahasına da olsa buna engel olacağım.''
''Ne yapacağız? Onları bıçaklayacak mıyız?''
''Zorun regülatör borusunu yakalayıp kesmeye çalışacağız önce.''
''Ama o zaman suyun üstüne çıkıp bizi orada beklerler.''
''Bu heriflerin suya alışık olduklarını sanmam. Paniğe kapılacaklardır. Yukarı çıkarken soluklarını tutacaklar, yollarını bulamayacaklar, boğulacaklardır. Yukarı çıksalar bile yeniden dalamazlar. Çünkü fazla tüpleri yok.''
''Demek bizi yukarıda bekleyecekler. Onlara armut gibi avlanacağız.''
Su üstüne çıkmayacağız. Dipte kalacak mağaradan çıkacağız. Bildiğim bir yol var. Karaya oradan geçeriz.
Yine de Kloş mücadeleyi bırakmayacaktır.
Haklısın, bırakmayacak. Zaten bizim yalnızca bu geceye ihtiyacımız var. Ampulleri oradan çıkartıp kırmak için.
Sanders bir an durdu, sonra pekala dedi. Su sesleri, konuşmalar duydular. Birisi Kevin nerede diye sordu.
Kloş bir yerde sızıp kaldı sanırım diye karşılık verdi. Artık ona ihtiyacımız yok.
Birkaç kulaç sesi duyuldu. Sonra bunu derin bir sessizlik izledi. Tris 10-15 saniye kadar bekledi. Sonra sürünerek açıklığa çıktı. Kloş'un teknesi mağaranın önündeydi. Corsair'ın kıç tarafına geçmişlerdi. Böylece Corsair onları perdeliyordu. Sanders'la Tris Corsair'a geçtiler, yere yattılar.
Tris, maske, tüp diye fısıldadı. Ağırlık takma, gürültü çıkartırlar.
Çelik oksijen tüpleri mehtapta parlıyordu. Sanders onları görünmeden almanın olanaksızlığını biliyordu. Tris bir naylon kemerden 900 gramlık kurşun ağırlığı alırken eski bir kızılderili oyunu dedi. Corsair'in kıç tarafındaki ipi çözdü. İskeleden birkaç metre uzaklaştılar, sonra ipi yerine yeniden bağladı. Su sesini duyunca bir tüpü kaptığın gibi denize atla. Tekneyle arasındaki boşluğa atlayacaksın. Ben de peşinden geleceğim. Ağırlığı olanca gücüyle attı. Ağırlık diğer teknenin kaptan köprüsünü kıl payı geçip gerideki suya düştü. Sanders doğruldu, bir tüp aldı, küpeşteden aşağı tutup suya kaydı. Ayak seslerini horozu kaldırılan bir tüfeğin tıkırtısını duymuştu. Tris de geldi. Birbirlerinin tüplerini kontrol ettiler. Tris, dibe varıncaya kadar elimi tut dedi. Aşağıda bir an durup çevreyi kontrol edeceğiz. Fenerlerinin ışığı bize onların nerede olduklarını anlatacaktır. El ele dibe doğru indiler.
20. ayrımın sonu. Sayfa 322.